Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 18.
Tartışmalarının bir yerinde Ayda'nın unutmaya çalıştığı ve o güne dek hiç konuşmadıkları Nihat Bey konusu açıldı. Bu meselenin birden konuşulmaya başlanması Haluk'u şaşırtmasına karşın Ayda'nı hiç şaşırtmamıştı. Tartışmanın en başından beri bu konunun açılacağını biliyor gibiydi. Nihat Bey ilk evlendiklerinde Haluk'un çalıştığı hastanenin geçmişi başarılarla dolu genç doktorların hayran olduğu, ameliyatları ve çalışmaları efsane gibi anlatılan yaşlı başhekimiydi. Flanel pantolonları, kaşmir kazakları, tweed ceketleriyle her zaman aldırmaz bir şıklıkla dolaşır, geçmişinin başarılarıyla keskinleşmiş kibirini zekice nüktelerin arkasına saklayarak genç doktorları hırpalar, bencilliğini yaşlı ve anlayışlı adam gülümsemesinin ardında gizlemeyi becerirdi. Bir efsane olmanın bütün çekiciliğine sahipti ve bu çekiciliği zengin yaşamı ve özellikle kadınlara yönelik anlayışlı kibarlığıyla zarif bir armağan paketi gibi hiç zorlamadan taşırdı. Aydanlara yakın oturuyordu ve genç çift yeni evlerine taşındıktan sonra onların her türlü derdine çare bulan yaşlı dost olması çok uzun sürmemişti. Aydan tanıştıktan kısa bir süre sonra Nihat Bey'in kendisinden hoşlandığını fark etmiş, Haluk'un hayran olduğu bu adamın kendisine hayran olmasından çok etkilenmişti. Nihat Bey'in zekası Aydan'ın yanında yağmuruna kavuşmuş bir bahar ağacı gibi çiçeklerini açıyor, genç kadını şakalarıyla güldürüyor, küçük alaylarıyla kışkırtıyor, onları evine davet edip Aydan'ın sevdiği yemekleri pişiriyordu. Artık eskisi gibi çalışmıyordu. Ameliyatlara girmiyor, araştırmalar yapmıyordu. Ama öylesine parlak bir geçmişi ve tartışılmaz bir şöhreti vardı ki, zaten kimse de artık yaşlanan bu adamdan fazla bir şey beklemiyordu. Sadece adı bile yetiyordu. Sabahları hastaneye geç gidiyor. Bazı sabahlar Aydan'a, "Hadi hazırlan," diye telefon edip onu yürüyüşe götürüyor. Bazen hastaneden erken döndüğünde onu yakındaki bir kır kahvesinde çay içmeye davet ediyordu. Dışarıdan bakanlar genç bir kadınla dedesi yaşındaki hoş bir adamın dostluğunu gördüklerinden bir dedikodu ihtimali yoktu. Bu rahatlığın içinde Aydan yaşlı adamı kendisine hayran etmenin baş döndürücü keyfini yaşıyor, başkaları için genç bir doktorun önemsiz karısıyken hastanenin en önemli insanı için vazgeçilmez biri olmanın tadını çıkarıyordu. Nihat Bey'le birlikte olmaktan hoşlanıyor, onu görmediği zaman özlüyor, onun yanında kendini güzel ve etkileyici bir kadın gibi hissediyor, hatta Nihat Bey'in kışkırtıcı alaylarına içinde belli belirsiz cinsellik tonlamaları olan kadınsı şakalarla karşılık veriyordu. Çok uzun ve zor çabalardan sonra İhtiyarlığı kabul etmeye hazırlanan Nihat Bey, genç kadının ilgisi karşısında kendi gücünü ve erkekliğini yeniden hisseder olmuştu. Yürüyüşlerde koluna giriyor. Çay içerken eline dokunuyor. O bir şey istediğinde hiç üşenmeden gidip buluyordu. Aydan'ın hayatına girmesi bütün yaşamını renklendirmişti. Ve tuhaf bir biçimde aralarındaki yakınlığın bilinmesinden hoşlanıyor, kendisine bir mesaj bırakılacağı zaman siz Aydan'a söyleyin o bana söyler diyordu. Yaşlı adamın kendisine aşık olmak üzere olduğunu, belki de aşık olduğunu Aydan hissediyordu. Ama Nihat Bey bu beklenmedik anda karşısına çıkan genç kadının ilgisini de aşk olarak değerlendirmeye başlamıştı. Haluk'a küçümseyen şakalar yapıyor, bir aşkın gerektirdiği ilgiyi bekliyor, bu ilgi biraz eksildiğinde huysuzlaşıyor ve kendisinin önemiyle Aydan'ın önemsizliğini ima etmekten kaçınmıyordu. Bir zaman sonra Aydan kendisini yeniden çekici bir erkek gibi hisseden yaşlı bir efsaneyle baş edemeyeceğini, olayın beklenmedik bir tatsızlığa dönüşebileceğini sezerek kendini çekmiş, yürüyüş davetlerini "kendimi pek iyi hissetmiyorum" diye reddetmeye başlamıştı. Haluk ise Nihat Bey'in duygularından habersiz gibi davranarak Aydan'ı şaşırtıp sinirlendiriyordu. bir gün, "Sen niye artık Nihat Bey'le eskisi gibi görüşmüyorsun?" demişti. "O çok tonton bir adam." Aydan gerçek bir öfkeyle cevap vermişti. "O tonton adam beni yemeğe davet etti." "Ne olacak? Yaşlı bir adam. Seninle olmaktan hoşlanıyor." Aydan içinde bir şeyin kırıldığını hissetmişti. Belki Haluk bunu gerçekten hiçbir şeyi fark etmeden iyi niyetle söylemişti ama Aydan bu iyi niyetin Haluk'un geleceğini çok olumlu etkileyeceğinin de farkındaydı. Yaşlı da olsa kendisinden daha güçlü bir adama nasıl olsa bir şey olmaz güveniyle karısını itmesinden hoşlanmamıştı. Haluk olabilecek olaylar karşısında kendini hiç riske atmıyor, görünürde yaşlı bir adama sevgiyle ve şefkatle davranıyordu ama bu tür bir ilişkinin bütün zorluklarını da Aydan'ın sırtına yıkıyordu. Reddedildiğini hissedip huzursuzlanmaya başlayan, hırçınlaşan Nihat Bey'in önünden kendisi çekilip Aydan'ı o zor yerde tek başına bırakıyordu. Haluk'un Nihat Bey'den korktuğunu, güç karşısında ezildiğini, adamın yaşlılığını bahane edip geri çekildiğini görmekten çok üzülmüştü. Haluk'un ısrarlarına rağmen Nihat Bey'le dostluğunu kesmiş ama Haluk'un yaptığını da hiç affetmemişti. Bu olayı bir daha hiç konuşmamışlar, Aydan olanları unutmaya çalışmış, hatta unutmuştu ama o akşam o tartışma sırasında bunu yeniden hatırlamış ve Haluk'a niye öyle davrandığını sormuştu. "Saçmalama, çok yaşlı bir adamdı. Seninki gereksiz bir huysuzluktu. Genç biri de olsa aynı mı davranacaktın?" "Tabii ki hayır. Ama o çok yaşlıydı." "Peki senin başhekimin olmasaydı aynı mı davranacaktın?" "Ne demek istiyorsun sen?" "Adam bana aşıktı Haluk. Bunu fark etmediğini mi söyleyeceksin bana? Adam benimle olmak istiyordu. Doğrusu sen de ona çok yardım ettin." Haluk'un gözlerinde bir an bir boşluk, bayılmakta olan bir insanın ifadesizliğini gördü. Haluk ayağa kalkıp kapıya doğru bir iki adım yürümüş, sonra Aydan'a dönmüştü. "Sen Nihat Bey'le yattın mı?" Aydan, "Hıh!" diye küçümseyici bir ses çıkarmıştı. "Hayır, bunu hiç yapmadım. Ama bunu yalnızca istemediğim için yapmadım. Seni düşünmediğim için değil." Haluk ilk kez o gece karısının bir başka erkekle yatabileceğini düşünerek kuşku duymuş, bu kuşkuyu da onun içine Aydan yerleştirmişti. Bu davranışı çok düşmanca gözükse de, kocasının kendi yaşadıklarının hiç farkına varmamasının, hiç kuşkulanmamasının onu kendi gözünde küçültmesine dayanamayarak, onu kuşkunun daha zekice gözüken topraklarına, belki de dostluğundan sürüklemişti. Büyük, geniş bir deniz gibi yaşıyordu. Herkes suyun üstünü görüyordu. Ama asıl hayatı derinlerde, kimsenin görmediği, bazen kendisinin bile izlemekte zorlandığı diplerde yaşanıyordu. Kendi hayatının görünür ve görünmez bölümleri arasındaki büyük fark, onun neredeyse görünür her şeyden kuşkulanmasına yol açıyordu. Bazen diplere dalıyor, orada kızıl mercan kayalıklarını andıran heyecanların, daha önce hiç görmediği suç şeklerine benzeyen yeni duyguların arasında dolaşıyordu ama hiçbir zaman üstte görülen hayatla da ilişkisini koparmıyordu. Dışarıdan bakıldığında her şey eskisi gibi görünüyordu. O günlerde görünür hayatında birçok olay oluyordu. Süt anne Cem'in yardımıyla hastaneye yatmış, ameliyatı için gün alınmıştı. Aydan her gün işten çıktıktan sonra ibadethaneye giden bir dindar gibi hiç aksatmadan süt anneyi görmeye gidiyor, sadece kendisinin bildiği bir günahın kefaretini kendince ödüyordu. Aşırı beyazlığı, koridorlarında dolaşan hastaları, telaşlı hemşireleri, arada bir acile yanaşan ambulansların sirenleri, ilaç kokularıyla hastane başkalarına çok ürkütücü gelirken, Aydan'a içini ısıtan bir akraba evi gibi gözüküyordu. Süt annenin hastalığı ilk belli olduğunda, belki de o günkü yoğunluğu yüzünden yaptığı yanlış çıkışla ilişkilerinin büyük bir yara almasına ve geçmişlerindeki kutsal sırrın uğursuz bir hatıra gibi aralarına girmesine yol açan Haluk da kendine göre nedenlerle her gün ziyarete geliyor, süt annenin hatırını soruyor, sonra nöbetçi doktorlarla ahbaplık ederek Aydan'ı bekliyordu. Süt anne her seferinde bir zamanlar güçlüyken güçsüz duruma düşmüş insanların mahcup haliyle karşılıyordu Aydan'ı. Onun kendisine getirdiği hediyelere, sabahlıklara, geceliklere, çiçeklere, meyvelere bakıp hüzünlü bir sesle "Niye zahmet ettin kızım?" diyordu. Her zaman hastalara bakan kendisiyken, şimdi bakılan hasta olmayı içine sindiremediği halde bunu hissettirmemeye çalışıyordu. Ama sesinde hep Tanrı'ya dönük bir yakarış ve yakınma vardı. İki hayırdan biri kızım, ya beni alsın ya ayağa kaldırsın. Hani Allah'ın gücüne gitmesin ama bunu hak edecek bir şey de yapmadım. Neyse, her şeyin hayırlısı. Niye böyle söylüyorsun süt anne? Seni öyle kolay kolay bırakmayız. Süt anne bu sözleri duyunca o eski muzip haline dönüyordu bazen. Aman kızım, benim yaşımdakiler çoktan yukarıda Hazreti Meryem'le yüne eğiriyor. Sonra yeniden hüzünlenip Aydan'ın içine dokunan ve her duyduğunda gözlerini yaşartan duasını tavana bakarak ve gerçekten yalvaran bir sesle tekrarlıyordu. Allah'ım, sen çektirme. Bütün güçsüzlüğüne, ızdırabına rağmen bir yandan da Aydan'la ilgileniyordu. Sen yemek yedin mi? Bak orada meyve var. Uzat bana, sana soyayım. Sen seversin. Aydan'ın duygusal tepkileri, ruhundan bir insanı sadece bedenden ibaret olmaktan kurtaran derinlerdeki o yumuşacık sıcak özden değil, alışkanlıklarından biçim alıyordu. Bunu o yaşlı kadının doğal şefkatini oldukça yapay bir şekilde, "Deli misin? İstiyorsan ben sana soyayım. Sen hastasın." derken, hissettiği küçümsemenin yarattığı tuhaflıkla fark etmişti. Birçok duyguyu, üstelik de çok güçlü bir biçimde yaşıyordu. Ama bunların arasında şefkat yoktu. Daha sonra düşündüğünde, çevresindeki başarılı onca insanın şefkatli tek bir sözcük bile söylemediklerini, bu duyguyu başarısızlara, ezilmişlere, süt anne gibi hayatın kenarında kalmışlara bıraktıklarını anlamıştı. Bunu anlamak onu değiştirmemiş, onu şefkatli biri yapmamıştı. Hatta aslında şefkati de özlememişti. Zaman zaman kendini çok güçsüz hissettiğinde birinin kendisine şefkat göstermesini arzulasa da bunun hayatın içinde sürekli bulunmasını istemezdi. Sanki içinde bir şey katılaşmış, ruhu yanlış kaynamış bir kemik gibi çoktan çarpılmıştı. Sadece neyi kaybettiğini görmüş, gizlice adını bile koyamadan neyi özlemiş olduğunu hissetmişti. Süt annenin önündeki toprak avluda kekik kuruttuğu evini ve şefkati çok doğal kabul ettiği günleri özlemişti. O akşam dolunay olmasına birkaç gün kaldığı için henüz kusursuz yuvarlaklığına kavuşamamış iri mehtabın aydınlattığı gecenin fosforlu parlak maviliği içinde balkonda yalnız başına otururken her zamanki gibi Cem'i düşünüyordu. Aklının bir yanı da hayatındaki şefkat eksikliğiyle meşguldü. Cem ona karşı ilgiliydi ama şefkatli değildi. Haluk ise daha şefkatli ama daha ilgisizdi. Cem'in ilgisinin yalnızca buluştukları zaman parçaları içine sıkışmasından rahatsız olmasına, bu ilginin daha geniş zaman dilimlerine yayılmasını istemesine rağmen ondaki şefkat eksikliğinden yakınmıyor, hatta bundan memnun oluyordu. İş dünyasının insafsız örsünde dövüle dövüle sertleşip keskinleşmiş kişiliği şefkati kabul edemiyor, zaman zaman sığınacağı bir güç arasa da, sığınacağı gücün şefkatle yumuşamış olmasının güvenini sarsacağını hissediyordu. Kendi çocukluğu aklına geldi. Ona şefkat gösterenler süt annesi, fakir akrabalar, dadılar, hizmetçilerdi. Annesiyle babasından, teyzelerinden disiplinli bir sevgi görmüştü. Ama çocukluğunun en eğlenceli günlerinin bugün küçümsediği insanlar arasında geçtiğini hatırlıyordu. O dağınık ve sınırsız sevginin bereketli bir yağmur gibi günün her saatinde şefkatle üstüne yağarak onu şımarttığı zamanlar en sevdiği zamanlardı. Düşüncelerden düşüncelere sıçrayan zihni kendi çocukluğundan kendi çocuğuna geçti hızla. Birden telaşlandı. Bir sigara daha yaktı. İyice sessizleşen gecenin içinde Sigarasının ateşi iri ve tembel bir ateş böceği gibi parlayıp sönüyordu. Selin'in yeterince şefkat görmediğini, ileride bunun eksikliğini hissedeceğini, kendisinin kızını son zamanlarda ihmal ettiğini düşündü. Aslında kızını hiçbir zaman ihmal etmemiş, en zor günlerinde bile kızıyla ilgilenmişti ama telaş ve suçluluk duygusu gerçekleri algılama biçimini etkiliyor, kendini zaman zaman hak etmediği bir biçimde suçluyordu.
Ayrım sonu.